Ayrım 12.
Yerinde olmayan bir yüceltme hem genç tarafından kabul edilmez hem de kullanıma hazır bir kredi yerine geçer. Genel olarak bizim hayatımız içinde karşılıklı aşağılama yüceltme ikilemi anne baba arasındaki karşıtlıktan doğar. Eğer baba çocuğa kızıp da aşağılamaya kalkarsa anne de buna karşıt olarak yüceltme tepkisiyle karşılık verir. Bu olayda gencin yararlanabileceği pek bir şey yoktur. Tersine yararlanır ve aile içi değer yargılarını güvenilmez oluşu yolunda yeni bir kanıtla karşılaşır. Aile içi iletişim bozulması. Aile içi iletişimin bozulması ailenin bütün bireyleri için çok önemlidir. Genç bir insan için daha da önemlidir. İncelediğimiz araştırmaların günlük hayatın gözlemleriyle değerlendirilmesi sonucunda karşılaştığımız aile içi davranışlar ve bu davranışların kimlerce benimsendiği konusunda genelleme yapma olanağı azdır. Buna karşın görülen odur ki bazı davranışlar aile içinde daha çok şöyle temsil edilmektedir. Konuşmamak. Daha çok babaların tutumu olarak görülmektedir. Bunda babanın gündelik hayatta dışarıda olmasının, evde de konuşmaya zaman bulamamasının da rolü var. Evin daha çok dinlenme yeri olarak görülmesi, akşamların genellikle televizyon izlenen bir zaman dilimi olarak görülmesi, aile içinde babanın konuşma olanağını daraltmaktadır. Ancak burada temel neden, baba olan erkeklerin yetişme biçimine dayalı, kendi gördükleri baba imgesinin böyle davranan kişiler olmasıdır. İlle de otoriteyi temsil etmeleri gerektiği konusundaki ön yargı aslında sadece genç insanlarla değil, evdeki eşler arası iletişimi de bozan bir davranıştır. Sert davranmak. Bu davranışta daha çok gene babalarda görülen bir tutum. Bu da yeterince baba olmayı bilememekten kaynaklanan bir davranış. Erkeklere yönelik toplumsal öğreti, erkeklerin şefkatlerini gizlemeleri, eşleri ve çocuklarına zayıflıkla eşdeğer kabul edilen şefkatli davranış yerine mesafeli, sert, otoriter bir tutum göstermeleri doğrultusunda olduğundan yanlış, daha çok erkek çocuğun ilk yetiştirilişinden başlamaktadır. Buna karşılık anneler hem çocuklarıyla konuşan hem de onlara yumuşak davranan aile içi büyüğü temsil etmektedir. Burada bir ölçüde aile içi dengeden söz edilebilir. Böyle olmasaydı sorunlar kuşkusuz daha da artardı. Bu davranış farkı çocukları aile içinde kendi konularını aktarmada belirgin bir seçme yapmayı etmektedir. Anne çocuklarına daha yakın, onlara karşı daha hoşgörülü, gerektiğinde yanlışlarını saklayan, onları babaya karşı koruyan büyük olmaktadır. Kuşkusuz bu farklı davranışın temelinde de aile içindeki eşlerin kendi aralarında belki de söylenmeyen anlaşmazlığı bulunmaktadır. Güvensizlik. Burada genelde hem baba hem de anne davranışı güvensizlikten yanadır. Zaman zaman anne güven konusunda daha telaşlı bile olabilir. Çocuğun yanlışlarından hem kendisi hem de evin babası tarafından daha çok sorumlu tutulan anne, çocuk adına da kendi adına da baba adına da güven duymakta bocalar. Tutarsızlık. Bu konuda her iki büyükte değişik örnekler sergileyebilir. Burada önemli olan olaylar karşısında takınılan tavır olduğu için baba da anne de tutarsız davranışlarda bulunabilir. Birbirlerinin hareketlerini tutarsız bulmaksa aslında eşler arası çatışmayı simgelemekte, çocuklar burada sadece bu çatışma aracı olmaktadır. Aşağılamak, yüceltmek. Burada da roller değişebilir. Ancak daha çok baba tarafından aşağılanma, anne tarafından yüceltme, günlük pratiğin sık görülen örneklerindendir. Yanlış davranışların sonuçları. Önemli olan bu yanlışların sonuçlarını görebilmek. Çocuklar büyüyor, genç insanlar oluyor, gençler gelişiyor ve toplumun erişkinleri oluyor. Hepimiz günlük hayatımız içinde sadece erişkinleri görüyoruz. Onların kişiliklerini, davranışlarını, toplum içindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Oysa bu erişkinlerin arkasında onları bugünlere getiren çocukları var, gençlikleri var. Bunları yeterince görüyoruz, yanlışlarımız da bu oluyor. İpek Ongun araştırmasının değerlendirme bölümünde şunları yazıyor. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan gerçek gençlerimizin büyük hem de büyük bir çoğunluğunun ortak sorununun aile içindeki baskı olduğuydu. Derece derece değişen bir baskıydı bu. kimini isyan ittiriyor, kimini de kişiliğini ezip sindiriyordu. Baskının nedenlerini deşince karşımıza geleneksel aile terbiyesi çıkıyordu. O terbiye sistemi ki hepimiz bu eğitim sistemiyle yetiştirildik ve ufak tefek değişikliklerle kendi çocuklarımızı da aynı sistemle yetiştirmekteyiz. Yaptığım bir dizi röportaj, geleneksel eğitim sistemimizin bazı yanlarının özellikle günümüzde ne kadar yanlış olduğunu gözler önüne seriyordu. Gençlerimizi mutsuz eden olaylar, ebeveynin aldığı tavır ve düşünce biçiminden kaynaklanıyor, bunun sonucu ortaya çıkan çatışmalar hep dönüp dolaşıp baskılı geleneksel aile eğitimine dayanıyordu. Şu bölümü de çok önemli buluyorum. Belirtmek istediğim ikinci nokta, gençlerimizin bu konularda ebeveynlerinden daha bilinçli ve olgun kişiler olarak karşımıza çıkmalarıydı. Şöyle ki, anne babalarının davranışlarını tahlil edebiliyor, anne babaları onlara anlayışlı davranacakken gençler onları anlamaya çalışıyordu. Görüştüğüm kesimde öyle şımarık haller, kapı çarpmalar, öfkeli davranışlar yoktu. Ama pek çok şeyi de eleştiriyor ve yanlış bulduklarını kabullenemiyorlardı. Anlamaya çalışıyor ama bu da böyledir diye boyun eğip kabullenmek istemiyorlardı. Bu davranışlarla karşılaşan genç insan nasıl etkileniyor, bu etkilere ne ölçüde tepki duyuyor, ne ölçüde uyum sağlıyor, sonuçta kişilik oluşumu nasıl biçimleniyor? Kuşkusuz bu sorulara her insanı tek tek ele alıp yanıt vermek doğrusu. Ama bu olanağı hiçbir toplum kendi ölçeğinde bulamadığına göre genel olarak 3 seçenekli bir sonuç düşünülebilir. 1. Bu davranışları irdeleyen, nedenlerini bir ölçüde anlayabilen, kendi tepkilerini olumlu bir gelişmeye dönüştüren, tepkisel davranışlar yerine bilinçli bir gelişim gösterebilen gençler. 2. Bu davranışları irdeleyebilen, nedenleri bir ölçüde anlayabilen ama kendi tepkilerini koruyarak tepkili genç olarak kalan, bilinçli bir gelişmeye varamayan gençler. 3. Bu davranışları irdelemeden kabul eden, davranış kalıplarını benimseyen, doğrusu budur diyerek kendini rahat ettirdiğini düşündüğü kalıba uyan gençler. Böylesi bir sınıflama kuşkusuz yapaydır. Her genç insan bu etki tepki biçimlemesini değişik ölçülerde yaşayacak, değişik ölçülerde kabul ya da reddedecek, kendi kimliğini oluşturacaktır. Ama günümüzde ve kendi toplumumuzda yaşayan insanı anlamak için bir ölçüde bu belirlemeyi yapmak zorundayız. Yola çıktığımız 3 seçeneğe göre 3 ayrı kimlik çizebiliriz. 1. Kendisine öğretilenlerle yetinmeyen, insanlara ve olaylara eleştirel bir gözle bakabilen, konuşmak, tartışmak, düşüncelerini söylemek, bu konuda konulan sınırları tanımamak, karşısındakine saygılı ama boyun eğmeyen, araştırıcı, gelişmelere açık gençler. 2. Kendisine öğretilenlerin yetersiz olduğunu anlayabilen, nedenlerini bir ölçüde kavrayan, bunlara tepki duyan ama bu tepkilerini bir yere ulaştıramayarak kendine dönen, kendi değerlerine yönelen, toplumdan umudunu kesmiş, kurtuluşunu birey ölçeğinde aramaya yönelen, tepkisini kuşku, güvensizlik, aşağılamayla belirtmeyi seçen gençler. 3. Kendisine öğretilenleri irdelemeyen, özgür düşünme yerine öğretileni kabul etmeyi benimseyen, konuşmak ve tartışmak yerine gerek aile içinde gerekse aile dışında benimsediği düşünceleri tartışmadan kabul eden, hiçbir tartışmaya hoşgörüsü olmayan, kendi benimsedikleri dışındakilere kapalı, her şeye güvensiz, katı davranışlı gençler. Şimdi düşünelim ama açık yüreklilikle kendimize karşı dürüst olarak düşünelim. Hangi kişiliğin sahibi olan genci daha çok seviyoruz, daha çok beğeniyoruz? Hangi kişiliğin sahibi olan genci iyi yetişmiş, olumlu, geleceğe iyi diye değerlendiriyoruz? Daha da önemlisi, gençler kendilerini nasıl görüyor? Bugün nasıl bir gençliği görüyoruz? Hande'ye aslında bunları sormuştum. Hande genç bir kızdı. Beni telefonla arayıp görüşüp görüşemeyeceğimizi sormuştu. Kendisine görüşebileceğimizi söyledim. Verdiğim saatte geldi. Üniversite öğrencisiydi. Görüşmek isteğinin nedenini şöyle açıklıyordu. Sizin kitaplarınızı okudum. Bir söyleşinizde de bulunmuştum. Beni anlayacağınızı düşündüm. Sizinle konuşmak istedim. Gençlerin bu tür isteklerini biliyordum. Kitap okuyorlar, dergileri izliyorlar, kendilerine katkısı olacağını düşündükleri toplantılara gidiyorlardı. Onlarla kimi zaman imza günlerinde karşılaşıyordum. aslında sizinle konuşmak isterdik diyorlardı. Ama imza günlerinde çok fazla konuşma olanağı yoktu. Belki birkaç söz, karşılıklı sevecen bakışlar ve hepsi o kadardı. Toplum bu denli suskundu, bu denli kapalıydı. Ah toplumsal kötülükler, suskunlukla, kapanmakla, insanı fark etmemekle yapılan toplumsal kötülükler. Yapayalnız bıraktığımız genç insanlar, bizim bile ulaşamadığımız gençler, sesimizin, yüreğimizin ulaşamadığı genç insanlar. Belki de bu kitap sadece bu duygular için yazılıyor. Hande'ye sorular sordum, onu anlamaya çalıştım. Aile hayatı nasıldı, hayattan ne bekliyordu, politik görüşleri neydi, bunun gibi sorular. Annesiyle babası ayrılmıştı. Hayattan olumlu beklentileri vardı ve çok şeyi merak ediyordu. Dersleri iyiydi, şiir yazıyordu. Üniversite gençliğinin onun tarafından nasıl görüldüğünü sordum. Üniversite gençliği diye tek bir tanım yapmanın olanağı yoktu. Belki ayrı ayrı gruplar diye anlatılabilirdi. Çoğunluk belki de kendinin içinde bulunduğu gruptu. Bu grup gazete okuyan, dergi izleyen, kitap okuyan, sinemaya, tiyatroya, konserlere giden gruptu. Ama üniversite içindeki olaylara karışmaktan uzak duruyorlardı. Görüşlerini açıklamaya belki de korkuyorlardı. Hiçbir konuda açık görüşlerini söylemiyorlardı. Bunda yaygın olan kuşkunun da etkisi vardı. Derslerini çalışıyorlar, en çok dersleriyle uğraşır görünüyorlardı. Zaten başka bir şey yapmaya zamanları da kalmıyordu. Derslerin izlenmesi, vizeler, sınavlar hemen bütün zamanlarını alıyordu. Gelecekle ilgili belirgin düşünceleri ve umutları yoktu. İleride ne yapmaları gerektiğini de pek bilmiyorlar, sadece derslerini çalışıyorlardı. Belirgin bir politik görüşleri de yoktu. Sadece bugünkü durumu beğenmiyorlar, değişmesi gerektiğini düşünüyorlardı ama nasıl değişmesi gerektiği konusundan emin değillerdi. Değişebileceği konusundaki umutları da zayıftı. Öğrenci dernekleri de kendilerine katılma isteği vermiyordu. Dernekte ön ayak olanlar katıydılar. Kendi grupları vardı ve onlara katılma olanağı yoktu. Başka bir grup dinci gençlerdi. Onları davranışlarından, bir arada oluşlarından tanıyorlardı. Kendi içinde dayanışmalı, kendi dışındakilere kapalı bir gruptu onlar. Genellikle suskun, yalnız derslerde tartışma açarak görüşlerini belirtiyorlardı. Onlarla hiçbir ilişkileri yoktu. Solcu gençler de katıydılar. Onlar da kendi grupları içindeydiler ve onlara katılmak için de onlar gibi olmak gerekliydi. Bu da giyimden, gidilen yerlere kadar olanlara uymayı gerekli kılıyordu. Onlar da kapalı bir grup gibi davranıyorlardı. Üniversite gençliğinin çoğunluğu bu grupların dışındaydı. Hande'ye üniversite içindeki çeşitli olaylara neden katılmadığını sordum. Aslında bu olayların çoğunda öğrenciler haklıydı. Biz de onların haklı olduklarını düşünüyorduk ama katılmadık. Neden çekindik bilmiyorum ama çekindik, uzak kaldık. Kendini politik olarak nerede gördüğünü sordum. Ben kendimi sola açık görüyorum. Genç bir insanın kendini solda görmesinin doğal olduğunu düşünüyorum. Dinci kesime tamamen karşıyım, onları çağ dışı görüyorum. Ama kendi içlerinde çok dayanışmalı ve çok katılar. Ürkütücü bir tutumları var. Ortam uygun olursa düşündüklerini zorla da olsa uygulayabilirler. Bunu görüyorum. Ortam da onların gelişmesine çok uygun. Solcu grup da çok katı. Bilmiyorum ama onlar da bana kapalı geliyor. Onlara katılırsanız giysilerinizi bile onlara göre ayarlamanız gerekli. Bunu da istemiyorum. Çok eleştiriciler, kendilerininkinin dışında hiçbir davranışa hoşgörülü bakmıyorlar. Onlara katılmayı düşünmüyorum. Hande'ye kendisini üniversite içinde en çok üzen davranışın ne olduğunu soruyorum. Girişte yapılan polis araması. Her gün üniversite kapısından girerken polisin araması bana çok ağır geliyor. Bu aramanın her gün yapılıp yapılmadığını soruyorum. Ne demek? Elbette her gün. Hem de ne arama? Kimlik soruluyor, çantalarımız açılıp bakılıyor. Bir gün arama yapan polis bir sinema bileti buldu. Ne filmiydi bu diye sordu. Ne filmiymiş? Ona ne? Söylesem de ne anlayacaksın? Hiçbir şey söylemedim. Size ilginç bir şey anlatayım. Bir gün çantamda sizin kitabınız vardı. Kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık. Onu aldı, karıştırdı, bir iki yerini okudu. Ben de merak ediyordum ne diyecek diye ama hiçbir şey demedi. Kitabı geri verdi. İşte böyle. Her gün arama. Ben artık tepki gösteriyorum. kimlik göstermiyorum. Her gün geliyorum, beni tanıyorsunuz. Neden soruyorsunuz diyorum. Onlar da beni tanıyorlar, gerçekten aldırmıyorlar. En çok sinir olduğum bu arama. Hande'ye konuşma için teşekkür ediyorum. O asıl teşekkür edenin kendisi olduğunu söylüyor ve ayrılıyor. 12 Eylül'ün gençlere yaptığı. 12 Eylül rejimi gençlere yaptıklarıyla çok övündü. Gençler artık okullarına korkmadan gidebiliyorlardı. Okullarda, fakültelerde anarşi önlenmişti. Eğitim normal düzenine kavuşmuştu. Anababalar da çocuklarını korkmadan okullarına gönderebiliyorlardı. Gençlerin yurtlarda kalmalı olanakları artmıştı. Spor yapmaları sağlanmıştı. Daha da bütün sorunlar çözümlenmemişti ama yapılanlar geçmişin kötülüklerini ortadan kaldırmıştı. Bu da yeterdi de artardı bile. 12 Eylül rejimi sadece Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturan 5 generalin rejimi değildir. Onu izleyen ANAP da bu rejimin ısrarlı ve dikkatli bir ortağıdır. Onları bir bütün olarak görmek, izledikleri yolun toplumsal temellerini görmek önemlidir. Okullarda, fakültelerde anarşinin önlendiği doğruydu. 12 Eylül rejimi bunu yapmıştı. Neden bunca olaydan sonra yapmıştı ve nasıl yapmıştı? Bu tartışma bitmemiştir. Daha doğrusu bir tartışma bile olmamıştır. Sadece bazı kuşkular belirtilmiş ve orada kalmıştır. Bu konu ileride tartışılacak ve açıklığa kavuşacaktır. Okullarda ve fakültelerde anarşinin önlenmiş olması 1982 Anayasası'nın kabulü sırasında da ANAP iktidarının başına gelmesi, iş başında kalması sırasında da hep kullanılacaktır. Ama bu huzurun bedeli ne olmuştur? Huzurun bedeli özgürlük olmuştur. Karışık bir mekanizma. Bu karışık mekanizmanın açıklanamaması, bilinememesi, bulunamaması, konuşulmaması, tartışılmaması hep toplumsal demokrasinin birincil sorunu olmuştur. Karışık bir mekanizma toplumsal huzurla toplumsal özgürlükleri hep birbirinin karşıtı kılmıştır. Ya özgürlükler ya da huzur. Topluma hep aynı reçete verilmiştir. Ya özgürlükler ya da huzur. Bu reçetede seçme hakkıyla değil dayatmayla verilmiştir. Önce huzursuzluk verilmiştir. Anarşi, terör, saldırı, ölümle somutlanan huzursuzluk. Sonra da huzurun bedeli olarak özgürlüklerin yok edilmesi. Sonra da topluma dönülüp sorulmuştur. Hangisini istiyorsun? Özgürlükler mi kısıtlansın yoksa anarşi ve terör mü gelsin? Bu oluşumun gençler üzerindeki etkileri ne olmuştur? Buna bakalım. 12 Eylül rejiminin gençlere bakışı, gençlere davranışı anlayışsız bir baba gibi oldu. Konuşmayan, sert tavırlı, güvenmeyen, tutarsız, ne zaman aşağılayacağı, ne zaman yücelteceği belli olmayan bir baba. Konuşmadı. Hep kendisi bildirdi, yanıt beklemedi. Konuştu ve kendisinin dinlenmesini istedi. Konuştu ve konuştuklarına uyulmasını istedi. Konuştu ve sürekli yükümlülükler verdi. 12 Eylül rejimi hiçbir zaman gençlerle konuşmayı düşünmedi. Sadece buyruk verdi ve itaat edilmesini istedi. Sert davrandı. Sertlik yapısında da vardı ama sert olmaya zorunluydu da. Sadece emir veren ve tartışma istemeyen birisi. Sert olmak, sert görünmek zorundadır. Bu tavırla tartışma önlenecektir. Bu tavır karşısındakini susturmak, duraklatmak, sindirmek için gereklidir. Güvenmedi, gençlerin her zaman kandırılabileceğini, onun içinde hep denetim altında tutulmaları gerektiğini söyledi. Bunu bir yöntem olarak geliştirdi ve kurumlaştırdı. Bugün 12 Eylül rejiminin egemen olduğu her kurumda gençler sıkı bir denetim ve gözetim altındadır. Üniversiteler, öğrenci yurtları, öğrencilerin her türlü istemleri, hareketleri, dergileri, toplantıları, her şey ama her şey denetim ve gözetim altındadır. Toplumun bütün kesimlerine sürekli olarak gençlere güvenilmemesi mesajı verilmiştir. Yöneticilere, güvenlik güçlerine, öğretmenlere, hatta anne babalara hep aynı mesaj verilmiştir. Gençlere güvenmeyiniz, onları sürekli denetim altında tutunuz. Yaptıklarından sizler de sorumlu olacaksınız. Toplumda gençlere güvenmemeyi öğrendi. Her gencin içinde saklanmış bir anarşist, terörist olabileceğini hiç unutmadı. Ev tutmak isteyen gençler bu güvensizlikle karşılaştılar. İş arayan gençler bu güvensizlikle karşılaştılar. Düşünmek isteyen gençler bu güvensizlikle karşılaştılar. Bu güvensizlik bugün de sürmektedir. Tutarsız davrandı. 12 Eylül rejimi gençlere tutarsız davranmaktan da hiç rahatsız olmadı. Böylesine güvenmediğini açıkladığı gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyebildi. Bir yandan da gençlerin geleceğini düşündüğünü belirten mesajlar verirken, diğer yandan da işe girecek herkesin güvenlik soruşturması adı altında saptanmış suçların dışındaki hayatına inceleme kuralı koyuyordu. Aslında bu davranışlara tutarsızlık demek yanlıştır. Bu davranışlar tutarsızlık gibi görünen ama son derece tutarlı olan bir baskı politikasının gerekleridir. Aşağılama yüceltme mekanizmasını baskı aracı olarak kullandı. Düşünen, tartışan, özgürlük isteyen, gelişme isteyen gençler aşağılandı, suçlandı, cezalandırıldı. Oysa söylenenlere itaat eden, asıl duygularını gizleyerek yöneticilerin istediği gibi davranan gençler ise yüceltildi. Bu tutum her konu araç kılınarak sürdürüldü. Toplumdaki herkesin bilmesi ve buna göre davranması sağlanmak istendi. İşte 12 Eylül rejiminin gençlere yaptığı budur. Bu satırları yazdığım Aralık 1989'da 12 Eylül 1980'in üzerinden 9 yıldan fazla zaman geçti. Bu etkileri her gün daha belirgin gördük. Binlerce ve binlerce gence yapılan işkenceleri, tutuklulukları, zulmü gördük, okuduk, öğrendik. Çekilen bu acılardan yeniden söz etmeyeceğiz ama göze görünmeyen, toplumun anlamasına fırsat verilmeyen acılardan, psikolojik baskılardan ne zaman söz edeceğiz? Daha önemlisi, bunların hesabını ne zaman soracağız? 12 Eylül rejimi, ülkede en büyük kötülüklerin birini gençlere karşı yapmıştır. Bunu bilmek zorundayız. Onlar da bir zamanlar gençti. Belki bugün de gençtirler. İletişimin öbür yanından söz ediyoruz. Annelerden, babalardan, öğretmenlerden. Onlar da bir zamanlar gençti. Kimileri bugün de genç. Onların ne dediklerini de bilmemiz gerekmiyor mu? Meral K. İki kızı var, ara vererek çalışmış, büro işi yapıyor, yaş 43.